Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Çok önemli bir kayıp yaşadık dün. Bugün aslında sadece bir anma programı yapmayacağız. Evet, benim böyle bir borcum var hocama. Onu yapacağız da işin bir bölümünde. Ama aslında anayasanın ne anlama geldiği üzerinde konuşacağız ve bugünü anlatmaya çalışacağım ben size. Hayatımız, yitirdiğimiz, yani sadece mümtaz soysalı kaybettik cümlesi yeterince acı verici bir cümleyken, o kişinin özelliklerini ardına dizdiğiniz zaman nasıl daha fazla can yakıcı olduğunu konuşacağız ama kaybettiklerimizle birlikte. Aşağıdaki 3 noktaya dokunmasını rica ediyorum Periskop izleyicilerinin. Ben de hemen sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Diğer dostları da çağırmak üzere. 90 yaşında yaşamını yitirdi Mümtaz Soysal. Mümtaz Soysal kim? Öncelikle Galatasaray Lisesi'nden mezun bir Beşiktaşlı. Sağlam bir Beşiktaşlı. Yayın içinde buna ilişkin de bir şey anlatacağım size. Bir anayasa hukuku hocası. Ne demek anayasa hukuku hocası? Belki onu anlatmak lazım. Hani anayasa hukuku hocasının, ben mülkiye mezunuyum ve bugün mülkiye mezunlarının tamamının hem de birinci sınıfta aldıkları önemli bir derstir. Anayasaya giriş dersi. Mümtaz Soysal'ın adıyla özdeşleşmiş bir derstir. Maalesef biz anayasa hukukçularımızın hepsini kaybettik. Bu ardı arda dizili şekliyle söyleyelim, sayalım. Yavuz Sabuncu, Mümtaz Soysal'dan sonraki hoca, onu da yitirmiştik. Daha önce epey oldu, 10 yıla yakın oldu sanırım yitireli. Ardından sevgili Murat'ı biliyorsunuz, Murat Sevinci, kanun hükmünde kararnameyle attılar onu da. Yani mülkiyenin anayasa hukuku bölümünü, anayasa kürsüsünü olduğu gibi çökerttiler. Elimizde yerseniz Burhan Kuzu tarzı tipler var, anayasacı isterseniz. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Mümtaz Hoca Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyor ve 1971 yılında bu fakültenin, bizim fakültemizin dekanlığına da seçiliyor. Ama Mümtaz Hoca'yı anlatmak için sadece yöneticiliğini anlatmak yetmez. Niye? Çünkü ismi anayasayla özdeşleşmiş insanlardan biri. 1961 Anayasası'nın oluşturulma komitesinin içinde onu önde gelen hazırlayıcılarından bir tanesi. Ama anayasaya özgürlük kavramının mutlaka yerleştirilmesi için mücadele etmiş insanlardan biri. Ve hayatı bu mücadelenin içinde geçmiş. Üstelik 12 Mart döneminde aşağılanmak için cezaevlerinde süründürülürken tuvalet temizletilmiş, bilinçli olarak fotoğraflanmış. Denilmiş ki biz ona tuvalet bile temizlettik. Bunun için yani Türkiye'de yaşadığı her şeyi, Türkiye'nin yaşadığı bütün siyasal geçmiş bozukluklarının tamamını iliklerine kadar yaşamış ama buna rağmen anayasadan vazgeçmemiş bir insan. Ben 1986 yılında tanıştım Mümtaz Hoca'yla. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdiğimde işte bir vesileyle daha erken başlamak gerekti okula falan filan. Neyse, 16 yaşında bir öğrenci olarak Mümtaz Hoca'nın derse girdiğinde o büyük amfinin hınca hınç dolduğunu, insanların ağzından çıkacak tek bir cümleye nasıl hayranlıkla baktığını gördüm. Ama şöyle bir şanssızlık ve sonrasında şans yaşadık. O yıl Kıbrıs'ta toplumlar arası görüşmeler başlayacağı için merhum Rauf Denktaş hocayı anayasa danışmanlığı konusunda kendisine yardımcı olması için heyetine katmayı istedi ve Mümtaz Hoca koşulsuz bir vatanseverdi. Koşulsuz bir vatansever. Bakın, bunun altını defalarca çiziyorum. İnsanlar istedikleri yere bağlayabilirler. Ama hiç kimse şundan şüphe edemez. Mümtaz Soysal bir vatanseverdi. Her şeyin ötesinde. Bu görevi kabul etti. Bu teklifi kabul etti. Bizler sadece tek bir ders aldıktan sonra Mümtaz Hoca'dan mahrum kaldık. Ama yerine dersleri bize veren Yavuz Hoca, Yavuz Sabuncu, en az onun kadar iyi bir anayasa hukuku hocası, en az onun kadar sağlam bir anayasacı, anayasa metnini çok iyi anlatan ama bununla birlikte anayasalar tarihini çok iyi anlatarak herkesin hayatında mutlaka buna vakıf olması gerektiğini söyleyen bir insandı. Mümtaz Hoca'nın o dersinde kendisinin 1969 yılında, 69 yani hafızamda öyle kalmış, o dönemde yazdığı bir kitaptan bahsetti. Sonrasında Ankara'da yaşayanlar bilir. Ankara'yı o dönemde öğrenci olarak yaşamışlar bilir. Bu kitaplar hani eski kitaplar çok fazla bulunabilen kitaplar değilse Zafer Çarşısı'nda ya da Olgunlar Sokak'ta sahaflarda bulunur. Ben de gidip oradan almıştım kitabı. Dinamik Anayasa Hukukuydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Hala hatırlamaya çalışıyorum ama çok özür dilerim. Ben bunun için böyle bir şey araştırması falan yapmadım. İstedim ki bildiğim sıcaklığıyla anlatayım size. Yoksa bunun üzerine bir çalışma yapmak falan mümkün. Burada anayasa tanımı üzerinden gitti ve sınıfın içinde dedi ki anayasa sizin için nedir? Herkes aynı şeyi söyledi üç aşağı beş yukarı. Bir de düşünsenize o yaşta gencecik insanlar olarak karşınızda Mümtaz Soysal diye efsaneyi görüyorsunuz. Dünden beri sosyal medyada paylaştığım bir fotoğraf dönüyor. Büyük bir saygısızlıkla dönüyor üstelik. Fotoğrafı çeken kişinin adına hürmet edilmeden dönüyor. 1971 yılında evine atılan bombadan o sırada evde olmadığı için şans eseri kurtulan Mümtaz Hoca, Mümtaz Sevinç, Süreyya Orala, Süreyya abiye bir poz veriyor. O yıkıntıların içinde ayağını onların üzerine koyarak sizden korkmuyorum mesajı veriyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Karşınızda görüyorsunuz ve insan ister istemez aptallaşıyor. Herkesin vurgu yaptığı yer aynıydı. Anayasalar işte toplumsal uzlaşma metinleri. Siyasal Bilgiler Fakültesine giriyorum. Ha, dinamik anayasa anlayışı. Hayır, Yaşar Erkan, çok teşekkür ederim. Hani İki cümle konuşmam gerekiyor. Bir de Google falan yok tabii o zaman. Herkes açıyor, kitap bakıyor, ansiklopedi bakıyor falan filan. Herkesin üzerinde durduğu cümle toplum sözleşmesiydi. Kıyısından köşesinden bir şekilde duymuşluğumuz var. Ve insanlar bundan bahsederken Mümtaz Hoca anayasaların denge metinleri olduğunu söyledi. Anayasalar denge sağlar. Herkes önce bir şaşırdı çünkü 1961 Anayasası gibi dengeyi bırakın topluma bol geleceği düşünülen yani verdiği fazla özgürlükler nedeniyle toplumun bozulacağı bile iddia edilen bir anayasanın hazırlayıcısı bir dengeden bahsediyor. Ben o dersten en çok aklımda kalan hikaye bu. Bu dengenin nasıl olduğunu açıklarken Mümtaz Hoca'yı dinleyip anayasa metinlerini kafamızda çok daha iyi çerçeveleyebileceğimizi düşünmüştüm. Çünkü demişti ki Mümtaz Hoca o konuşmasının içinde. Burada bahsedilen denge sadece sizin üzerinizde güç kaynağı, güç sabiti olan bir otoritenin dengesi değildir. Devletin işleyişiyle alakalı bir denge değildir sadece. Aynı zamanda bütün toplum kesimlerinin, toplumu oluşturan bütün unsurların tek tek dengelerinin de arayışıdır. Ne demek bu? Anayasa metinlerine böyle baktığınız zaman o sene içinde ve daha sonrasında, hani o şansımı da anlatayım size. Ben anayasa okuluna çaktım. Çakınca bir sene geçti tekrar ve ikinci sene Türkiye çok kritik bir eşiğe geldi. Hatırlayanlar olacaktır. 6 Eylül tarihinde 1987 yılında bir referandum yapıldı Türkiye'de. 12 Eylül faşist darbesiyle siyasi hakları elinden alınan liderler Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan dördüne merhum. Onların tekrar siyasi haklarının iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir referandum ve ardından zaten Türkiye'de çok şey değişti. Hani o Turgut Özal'ın köşke kaçışıyla biten ANAP'ın çöküş sürecinin başladığı falan 70 hafızam yanıltmıyorsa 70-75 bin gibi bir oy farkıyla Özal kaybetti referandumu ve bu insanların siyasete dönüşü gerçekleşti. İşte o sene tekrar döndü. Ha, sevgili Burcu hatırlıyor, Burcu Berent. Renkleri vardı. Mavinin, kahverenginin olduğu iki renkle gidilmişti, hatırlayacaksınız. O referandumun olduğu sene Mümtaz Hoca tekrar döndü ve ders vermeye başladı. Ben çaktığım için şanslı öğrencilerden biri oldum. Ben Mümtaz Hoca'yı bir sene daha dinledim. Ve anayasanın bu denge anlayışı aslında Mümtaz Hoca'nın bütün derslerine yayılan anlayıştı. Nedir bu denge? Biz hep bunun üzerinde konuştuk. Yani toplumu oluşturan kutuplar arasında, o kutuplar arasında denge nasıl sağlanır? Hani insanlar şunu söylüyorlar ya, işte ben de size sıkça anlatıyorum. Beyaz mıydı? Ben mavi diye hatırlamışım Celal'cim. Yani kahverengi beyaz olabilir. Kahverengiyle beyaz olabilir. Toplumu oluşturan kesimler için zaman zaman haklarının ortaya çıkartılması, zaman zaman da aslında toplumsal ödevleriyle birlikte anayasalar insanların yapması gerekenleri de öne sürer. Bizim bugün yaşadığımız gibi. Mesela size anayasa metni 104. maddesinde çıkıp der ki eğer sen cumhurbaşkanıysan toplumun, bu devletin bütün kurum ve kuruluşlarının uyumlu çalışmasını gözetmek zorundasın. Eğer siz anayasaya inanmıyorsanız, Özal da inanmazdı anayasaya. Tayyip Erdoğan'ın inanmadığı gibi. Özal da inanmazdı. Meşhur bir kere delinmekle bir şey olmaz lafını söyledikten sonra anayasanın bugünkü elek haline gelmesinin müsebbibidir kendisi. Ama bugünkü liderlerin de desteği hakikaten atlanmaz. Eğer siz 104. maddesinin anayasana inanmıyorsanız, O zaman mesela toplumu kutuplaştırmakta bir beis görmezsiniz. Çünkü toplumu kutuplaştırmanın size sadece bir destek sağladığını ve bu desteğin siyasal anlamda gücünüzü artırdığını bilirseniz, bunu yapacak kadar toplum sevgisinden uzaksanız gönül rahatlığıyla kullanırsınız. O dönemde Mümtaz Hoca demişti ki, herhalde dünyada bizim kadar anayasa konuşan başka bir toplum yoktur. Çünkü anayasaları toplumda insanlar konuşmaz, anayasaları hukukçular konuşur. Ama anayasalar hepimizin bilmesi gereken metinlerdir. Çünkü haklarımızla alakalıdır. 1987'den bugüne üzerinden 32 yıl geçmiş. Hala kulağa küpe olan sözler bunlar. Çünkü yaşadığımız her şey anayasanın delinmesinin ömrümüzden ne kadar çok şey götürdüğünün göstergesi haline geldi. Şu son 18 yıllık dönemde anayasaların kevgir haline getirilmesiyle birlikte, artık hele son dönemde anayasanın sallanmamasıyla birlikte aslında gereksiz metinler gibi algılanıyor. Oysa bugün yayının başında da söyledim. Anayasacı, hani okullarda öğrenciler öğretmenlerinin unvanlarını, lakaplarını kısaltırlar ya, isimlerini kısaltırlar. Anayasacı Mümtaz Hoca'ydı. Anayasa hukuku hocası, anayasaya giriş dersinin hocası. Ama dün biz anayasacının ölümüyle gerçekten artık anayasaların da ölümünü Türkiye içinde tescillemiş olduk bana kalırsa. Çünkü öyle bir hale geldi ki anayasa üzerinde hak görünen, üstelik yurttaşlara bir hak olarak verilmiş olan şey toplumu yönetenler tarafından umursanmıyor. Yani siz anayasal haklarınızı kullanmaktan iktidarın ne derece desteklediğiniz ölçüsünde yararlanabiliyorsunuz. Yani sizin toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunla bağlantılı anayasanın içindeki o hükümleri kullanabilmeniz için aynı zamanda AKP'li olmanız gerekiyor. En azından MHP'li olmanız gerekiyor. Hadi sıkalım Büyük Birlik Partili olmanız gerekiyor. Başka türlü olmaz. Yani bu partilerin sempatizanı, destekleyicileri olursanız bu hakkı kullanabilirsiniz. Yani tıpkı anayasada yazdığı şekliyle herkes önceden izin almaksızın gösteri yapma hakkına sahiptir hükmünü siz kullanabilirsiniz. Aksi takdirde polis ağzınızı, burnunuzu kurar. Bu kadar net. Gaz sıkılır size, cop yersiniz mesela. Oturma eyleminiz dağıtılır. İş istersiniz, işinize iade edilmeyi istersiniz. Sabahtan akşama kadar dayak yersiniz. Üstelik toplumun önüne atılıp linç edilmeye çalışılırsınız. Oysa anayasa metinleri tam da Mümtaz Hoca'nın söylediği gibi toplumsal denge sağlayıcı metinlerse eğer, bu denge birilerinin lehine sürekli olarak bozulmuş demektir. Öyle bir hale gelir ki toplumu yöneten insanlar anayasadaki o birlik bütünlük vurgularının tamamen dışına çıkar. Sadece iktidarı ya da iktidarın bir parçasını iktidara yapışmış bir asalığa korumak için küçücük bir kızın ölümünü bile gizler mesela. Gizlemekle kalmaz. Dava süreci ömrünüzden götürecek kadar uzar mesela. Bununla da bitmez. Toplumu yöneten insanlar uyguladıkları baskıcı zihniyeti kendi alt kademelerinde çalışanlara da o kadar yayarlar ki o insanlar evladının acısını yaşayan bir babaya otopsi görüntüleri izletirler mesela. Oysa anayasalar bunun tam aksini iddia eder bize. Der ki anayasalar denge metinleridir. Denir ki insanlara bu dengenin içinde sen de varsın. Ve bu denge doğru sağlanmazsa anayasayla birlikte devlet de yıkılır. Dünden beri içinizden kaç kişi beddua etti bilmiyorum ama benim yaş kuşamdan çok yaygındır bu. Anneler, anneanneler, babaanneler çok ısrarla söylerler beddua etme sana döner diye. Ama dün en az benim kadar gönül rahatlığıyla Allah gani gani belanızı versin demişsinizdir herhalde hepiniz değil mi? O babaya o zulmü yapanlar için. İşte anayasaların yıkılmasıyla bunlar da yaşanır. Çünkü yasal düzenlemeler biri için hani kaynağını anayasadan almamış hiçbir yasal düzenleme, yasal gerekçe olamaz denir ya. Böyledir. Bütün hukuki kararlar böyle uygulanır. Ama o yasanın yokluğunu aslında anayasa doldurur. Çünkü herkes bilir ki yazılı bir metin olsun ya da çok kısa bir düzenlemenin ardından yıllarca süren İngiltere'deki gibi anayasal bir tarih olsun. Sizi bağlayan aslında toplumda dengeyi sağlayan koşullardır. Ve bunlar anayasalarda, anayasa metinlerinin içine yer alır, onlara yazılır. Birileri çıkar, anayasayı ölümüne savunur. Mesela ülkenin mal varlıklarının satılmaması için mücadele eder. Bakın şimdi arkasından. Türk Telekom özelleştirmesine karşı çıkmak için ömründen yılları adamış olan Mümtaz Hoca mı haklıdır? Yoksa bugün o gün yaptığı siyasi hataların bedelini bütün ülkeye ödeten ve bugünün iktidarına kapılanmak için miting meydanlarını gezen Tansu Çiller mi haklıdır? Soruyorum size. Siyasi görüşünüzü bir kenara bırakın. Ve böyle bakacak olursanız eğer, o gün de anayasacı haklıydı, bugün ölümünden sonra da haklı. Sorun şu ki anayasa yok oldu. Artık anayasaya inanan kalmadı. Küçücük bir kızın ölümünde de aynı şey oldu. Toplumsal çok fazla ilgi sağlaması gereken kamu kaynaklarının yok olmasında da aynı şey söz konusu oluyor. Benim Mümtaz Hoca'ya ilişkin herhalde anılarımda en fazla yer alacak şey, size hiç çaktırmadan, bunu özellikle kafanıza vurarak yapmadan, anlattıkları ve ders işleme tarzıyla size bir şekilde kafanıza devletçilik ilkesini yerleştirmesi olacaktır. Öyle ki Mümtaz Hoca ile bir sene boyunca beraber çalışan bir insanın devletçi olmama ihtimali yoktur. Çünkü kamu kaynağı onun için çok özeldir. Kamu kaynağı, halkın kaynağı mutlaka halkın elinde olmak zorundadır. Halkın çıkarı için kullanılmak zorundadır. Yani birilerinin peşkeş çektiği gibi tank palet fabrikasını çatırt diye özelleştiremezsiniz mesela. Karşısına gereken muhatabı kimse onu alır ve onunla istediği kadar mücadele eder. Sonunda kazanır üstelik. Ama kazanmasının gerekçesi sadece bir Mümtaz soysal haklılığı değildir. Kamunun kaynağını, kamunun elinden çalınmasını engellemektir. Engellemiş olmaktır bu zaferin adı. Ve bunların içinde Mümtaz Hoca, kısa süreli İşleri Bakanlığı döneminde de, ardından yaptığı Kıbrıs mücadelesinde de, Kıbrıs Türklerinin hakkını savunabilmek için dünya arenasında, hani söyleniyor ya bugün işte diplomasi antin kuntin diye, Mümtaz Hoca'nın sağ cebinden çıkartabileceği kadar basit şey eğer diplomasi denilebiliyorsa, onun yaptıkları için bugün yıllar sürecek programlar yapılması lazım. Çünkü Kıbrıs'ta Türklerin haklarını korumak için Kıbrıs'ın yasal eşit statüde bir devlet halinde dünya sahnesinde belirebilmesi için o mücadeleden kaçınmamış bir adamdan bahsediyoruz. Ardından çok şey söylenecek. Herkes müthiş güzellemeler yapacak. Arkasından onun için atıp tutan bir sürü gevşek bugün övgü yazıları yazacak falan filan. Bunların hepsini unutun. Ama Mümtaz Hoca aynı zamanda dekanlığı sırasında başına gelen her şeyde de namuslu bir akademisyen gibi direnmesini bilen bir adamdı. Şimdi pek çok kişi diyecek ki Sevgi Soysal'ın bağlantısı yok mu bununla? Sevgi Soysal'la aşkı, ki Sevgi Hanım'ın üçüncü eşidir aynı zamanda Mümtaz Hoca, kızlarının babasıdır. Sevgi Hanım'la ilişkisi başka ve upuzun bir edebi program yapmayı gerektirecek niteliktedir. Çünkü sadece yazışmaları bile aslında, hani bunu söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama aşkın da nitelikli halini hepimize anlatabilecek bir durumdadır. Sevgi Hoca'nın onun ardından söyledi, onunla ilgili söyledikleri, Sevgi Hanım'ın söyledikleri, Mümtaz Hoca'nın onunla ilgili her konuşmada söyledikleri bambaşka bir yere götürür işi. Ayrıca anılması gerekiyor. Bu programın işi olmamalı bana kalırsa. Haksızlık olur çünkü. Ve son bir şey. Ben Galatasaraylıyım. Ama bu üstümde kalmasın. Mümtaz Hoca Galatasaray Lisesi'nden mezun bir Beşiktaşlıydı. Çok sağlam Beşiktaşlıydı. Gerçekten çok sağlam Beşiktaşlıydı. Hani bu 1987 yılındaki anayasa referandumu anlattım ya, size siyasi yasakların çözülmesi referandumunu. Ben orada artık anayasa hukukundan ikinci sene okumak nedeniyle son derse kadar iyice böyle ineklemiş o öğrencilerden bir tanesi haline gelmiştim. Çok korkmuştum dersten çünkü çok yaygın bir metinler ağıyla çıkıyordunuz. Sınav yapılırken bir gün önce Galatasaray, eğer hafızam yanıltmıyorsa beni, Federasyon Kupası, o zamanki adıyla Federasyon Kupası maçında Beşiktaş'ı yendi. Ben de o günün 17 yaş aklıyla siyah, sarı kırmızı bir sweatshirt giyip şeye gittim, sınava gittim. Tam da işte bu 6 Eylül referandumunun konuşulduğu dönem. Büyük Amfi'de sınava giriyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Büyük Amfi'sinde. Z01'de. Z01'in üstünde özür dilerim. Mümtaz Hoca birkaç tur attıktan sonra yanıma geldi ve bana eliyle dokunup dedi ki sen üst katta gir sınava. Çünkü gerçekten çok sağlam Beşiktaşlıydı ve o huzursuzluk onu yani kesinlikle taciz eder hale gelmişti. Onu düşünmemiştim. Ben sadece kendi zaferimizi, Galatasaray'ın zaferini kutlamak çabasındaydım ama sonra sınavdan sonra gittim kendisine. Ben üst katta girdim sınava. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dedim ki hocam çok özür dilerim, sizinle alakalı bir şey değildi. Güldü. Çok inanmadı. Çok inanmadı gerçekten. Ama ondan sonra da bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Biz yıllarca Ankara'daki bütün gazeteciler, siyasetle ilgilenen bütün gazetecilerde olduğu gibi Başımız sıkıştığında, özellikle anayasa hukuk konusunda, anayasanın bir konuya yorumunun ne olduğu konusunda her zaman bize bir telefon, bir kahve uzaklıkta bir insanla yaşadık. Ben sadece hocamı kaybetmedim. Türkiye çok önemli anayasal bir değerini kaybetti. Emin olun bu sözüm, altını çizin. Çünkü anayasanın ne işe yaradığını anlatan insanlardan bir tanesi yok oldu. Ve bugün anayasacının ölümünün ardından anayasanın da ölümü diye kastettiğim şey budur. Çünkü anayasa için mücadele edecek insanların sayısı azalıyor artık. Anayasanın gerekliliği üzerine tartışma bambaşka, çok cahilce, çok lümpence bir düzey üzerinden gidiyor şu anda. Anayasa anlatan insanlar ne bu hukuka vakıf, ne de aslında bu kültüre, anayasa geleneğine vakıf. Ve bu anlamıyla bakacak olursanız Mümtaz Hoca'nın kaybı gerçekten çok ağır bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizlerin, öğrencilerinin başı sağ olsun. Mülkeli camiasının, mülke geleneğinin oluşumunda çok önemli katkısı olan bir insandır çünkü. Bütün mülkelilerin başı sağ olsun. Ama bütün Türkiye'nin de başı sağ olsun. Bugün program Mümtaz Hoca anmasıydı. Çünkü Mümtaz Soysal önemli bir adam. Gerçekten önemli bir adam. En azından kıyısından, köşesinden de olsa bir parçası onu anlatabilmiş olmayı umut ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden bu yayına katılıp aynı şeye inanmadığınızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hiç bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Çünkü böyle olması gerekiyor. Biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu yeterli. Hepimizin bu ülke için hayalleri var. İyi hayaller bunlar. Ülkenin daha da iyileşmesi için. Ve bu hayalleri kurarken cinsel yönelimlerimizi, etnik kökenlerimizi, insanlıklarımızı, siyasi tercihlerimizi, engellerimizi, engelsizliklerimizi, inançlarımızı ve inançsızlıklarımızı masaya koymuyoruz biz. Onlar başka. Bizim tartıştığımız şey Türkiye. Ve sadece Türkiye konuşurken, biz aynı cumhuriyeti savunurken aynı değerler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bunun için de konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz. Çünkü konuşmazsak çok uzaklaşacağız. Ve bu uzaklık kaçınılmaz şekilde ayrılık getirecek bize. Direnmek mümkün işte. Yaptığımız gibi bir araya gelip konuşarak. Tamam, bu yayın devam etsin. Ben de zaten onu istiyorum. Ama yayının nasıl yapılacağı konusunda çok fazla bilgim yok. Bana yardımcı olur musun diyenler. Vallahi olurum. Şöyle, birincisi patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. 2. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. O büyüteci tıklayın. Sizi zaten doğrudan benim kanalıma götürecek. Yanında kırmızı bir tuş göreceksiniz. Abone ol. Tıklayın onu. Merak etmeyin. 5 kuruş bile istemeyecek sizden. Bir tek bir mail adresi. Bir de yanında bir çan işareti göreceksiniz. Onu da tıklarsanız eğer, o da sizin yayınlardan haberdar olmanızı sağlayacak. 3. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada bulunmak. Burada olup birbirimizden, ayrılıklarımızdan korkmadan oturup konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra ben tekrar geleceğim buraya. Gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yana beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine geleceğim buraya. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.